Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Note 5'i konuşacağız ama bazılarını söyleyebilir. Yani bunda da haklılar. Note 5'in konuşulacak nesi kaldı ki diye. Sen o kadar fazla haber yaptın. Sitemizde diğer sızıntıların haberleri vardı. Hı. En son artık resmin elde tutuş haline kadar yayınlandı ama bu videoda sadece bizden duyabileceğiniz dünyada ilk defa bazı bilgiler de olacak.
Evet, elimize geçen yeni dokümanlar var. Bu dokümanlarda bildiğimiz özelliklerin dışında bilmediğimiz ve çok kolay kolay da hani ortaya çıkmayacak gibi görünen bazı bilgileri edinmiş olduk. Dolayısıyla bu videoda Note 5'i çıkışını artık sayılı günler kala biz konuşmuş olacağız.
Şimdi Note ailesi dediğimiz zaman apayrı bir dünya. Yani cep telefonu kategorilendirmesinde gerçekten Samsung Galaxy Note ailesini bir yere koyabiliriz. Diğer cep telefonlarını bir yere koyabiliriz. Çünkü Fablet serisi cep telefonlarının atası sayılır, başlangıcı sayılır bu. İlk defa büyük ekranlı bir cep telefonunun satılabileceğini gösteren modeldir. Bu yüzden hani Samsung'un içinde tamam ayrı bir yeri var ama cep telefonu dünyasının ayrı bir yeri var. Kullanıcıların heyecanına baktığımızda da gerçekten büyük ekran kullanıcıları merakla yeni telefon nasıl olacağını bekliyorlar. Gerçekten hani bizim de beklentimiz ne Samsung'dan? Yine büyük ekran telefonlarda yenilikçi bazı özellikleri sunan ve bundan sonraki modellere de ilham kaynağı olacak bir telefon ortaya çıkartması.
Evet, dediğin de haklısın. Bence de Fablet kategorisinin yaratıcısı zaten Galaxy Note ailesi oldu. Akıllı telefonları kalemle buluşturan ya da kalemin bu derece verimli kullanılmasını sağlayan ürün gamı da yine Galaxy Note ailesidir. Her yeni jenerasyonun üstüne koya koya geldiler. Kimi zaman bazı önemli eksikler oldu, kimi zaman hani fark yaratan unsurları oldu ama bakıldığı zaman hem milyonlarca kişinin kullandığı telefon oldu hem de rakipleri de Fablet denemesine rağmen, büyük ekranlı, kimi zaman kalemle kullanılabilecek telefonlar denemesine rağmen hiçbirisi Galaxy Note ailesi kadar başarılı olamadı. Dolayısıyla Galaxy Note 5'i de büyük merakla bekliyoruz. Özellikle Galaxy Note 4 çıtayı bayağı yükseltmişti. Hani Note ailesine bakıldığı zaman Note zaten başlangıç modeli olarak önemli bir telefondu. Note 2 fena bir telefon değildi. Note 3 de keza iyi bir telefon ama Note 4 çıtayı bayağı yükselten bir telefondu. Şimdi üzerine Note 5, Samsung'un bu yeni dönem akıllı telefon anlayışının artılarını yepyeni özellikleri bir araya getirip bizlere sunacak.
Şimdi ilk olarak telefonun içinden başlayalım, dışına doğru gelelim istersen. Tamam. İşlemci kısmı burada önemli. Samsung'un elindeki yeni işlemciye baktığımızda Galaxy S6 ve Galaxy S6 işte yer aldığını görüyoruz. Evet. Note 5'te biraz daha iyisi bekleniyordu.
Yani şimdi açıkçası haftalardır hani Note 5'te Exynos 7422 kodunu taşıyan, üretim süreci biraz daha farklı olan, yani hani depolama olarak kullanacağımız flash belleği ve onun kontrolcüsünün içerisinde barındıran bir işlemcinin olacağı söyleniyordu ama son günlerde öyle bilgiler geldi ki hatta Antutu'nun veri tabanında da bazı bilgiler ortaya çıktı ki bu 7422'yi biz Note 5'te göremeyeceğiz. Belki öyle bir işlemciyi ara bir modelde göreceğiz ya da belki Galaxy S7'de o işlemciden yola çıkarak geliştirilmiş başka bir işlemciyi göreceğiz ama Note 5'te bildiğimiz 7420 olacak. Hatta ben şunu araştırdım biraz. Dedim ki S6 ve S6 Edge'deki 7420'yi mi göreceğiz yoksa daha büyük kasanın daha geniş termal bütçesi olduğu için daha yüksek performans ya da frekansı daha yüksek bir işlemci mi olacak? Ki tablo itibariyle şunu söyleyebiliriz. Galaxy S6 ve S6 Edge'deki işlemci Note 5'te bizim karşımıza çıkacak.
Bellek tarafında geliştirme var. 4 evet. GB bir belleğe sahibiz artık. Bu önemli bir gelişme aslında.
Evet, Samsung tarafında ilk defa bir akıllı telefonda 4 GB DDR4 belleği göreceğiz. Hani zaten Galaxy S6 ve S6 3 GB DDR4 bellek kullanıyordu. 4 GB tarafına bakıldığı zaman işte Zenfone 2 akıllı telefon dünyasında bunu yaygınlaştırdı ama mesela o DDR3 bellek kullanıyor. DDR4 bellek kullanmıyor. Bunun dışında tabii uzak doğu firmaların DDR4 bellek girişimleri var. Xiaomi'nin Mi Note Pro'su var mesela 4 GB bellek kullanan. Ama Samsung'u burada ayrıcalıklı bir noktaya taşıyan kullandığı RAM'i de Samsung kendisi üretiyor. Hatta şöyle bir bilgi var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda RAM piyasasında fiyatlar yükselebilir. Neden yükselebilir? Samsung diyor ki ben önümüzdeki birkaç ay boyunca bilgisayarlarda kullandığımız RAM'lerin üretimini kısıyorum. Neden kısıyorum? Hem kendi telefonuma oluşacak talep hem de yeni iPhone'lara oluşacak talepten dolayı ki iPhone'lara da kendileri RAM üretiyorlar. Üretimi bu tarafa vereceğim ve genel bilgisayar piyasasında fiyatların yükselmesine sebep olabilir. Dolayısıyla bakıldığında hani özetleyecek olursak eğer 4 GB DDR4 bellekle beraber Note 5 oldukça hızlı çalışabilir. Çünkü touch vis arayüzünün ne kadar RAM tükettiğini biliyoruz. Evet. Kaldı ki ortaya çıkan bilgiler şunu gösteriyor. Note 5'i sıfırdan başlattığınız zaman, soğut başlangıç yaptığınız zaman 2 ila 2.5 GB'lık bir RAM'i kullanabilir haldesin. Yani yine 1.5 GB'a 2 GB'a yakınını touch vis kullanacak. Görünen o ki touch vis tarafında da öyle çok aman aman bir hafifleştirme yok. Yani Galaxy S6 ve S6 Edge'deki touch vis arayüzünün biz Note'a özgü yazılımlarla bezendirilmiş bir versiyonunu göreceğiz.
Dahili depolama alanında da yine bir değişiklik beklemiyoruz. Zaten Samsung olabildiğince hızlı dahili depolama birimlerine sahip ama asıl burada harici depolama alanında bir gelişme var. Hayal kırıklığı. Artık Note ailesine SD kart takamıyoruz ki. Büyük bir telefondan bahsediyoruz. Hani yer yok demesinler bu tarafta.
Sence bir eksi mi bu?
Bence bir eksi. Neden eksi biliyor musun Erdi? Şimdi telefonun 32-64'lük bir versiyonu var.
128 tamam. De var hatta.
Evet, her şeyi anlıyorum. Ama 32 GB'lık versiyon 64 GB'lık versiyon arasında gerçekten kullanıcı 32'liye yetecek bir fiyat farkı oluyor. Hı hı. Geri kalanı da bir SD kart alıp bu telefonu değiştirdiğin zaman da o SD kartı diğer telefona takıp devam edebiliyorsun yoluna. Kaldı ki bugün çok hızlı SD kartlarda uygun fiyatlara inmiş durumdalar.
Evet.
Büyük bir telefonda bence ne olursa olsun SD kartın devam ettiriliyor olması lazımdı. Kaldı ki sende 128 GB'lık bir SD kart da var. Hı-hı. Şimdi onu nereye takacaksın? Bütün telefonlarda yavaş yavaş takılamaz hale geldi.
Yani evet, ben de aynı fikirdeyim. SD kart mutlaka. Hani pilin değiştirilememesini bir yerde anlarım da SD kartın mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge'deyken bize ne söylemişti? İşte UFS 2.0 depolama birimi kullanıyorum. Ben işte 350 MB'lar okuyup 250 MB'lar yazabilen. Tamam, o zaten yine içerisinde var. Ama sen kullanıcıya şu uyarıyı yapabilirsin. Micro SD kart takarsan, yavaş kart takarsan deneyimin kötüleşebilir.
Ya da uyumsuz hatası ver direkt.
Ya da uyumsuz hatası verebilirsin.
Bugün 4K kameraya SD kartı takıyoruz. Eğer 4K kaydedemiyorsa SD kartı, diyor ki ben bunu kaydedemem, çalıştıramazsın diyor. Atıyor gidiyor SD kartı.
Aynen öyle. Yani hani Samsung şunu söylüyor diğer taraftan da. Diyor ki bizim kullandığımız depolama birimi kadar hızlı bir SD kart yok. Ama bugün piyasada işte örneğin SanDisk'in Extreme serisi bellekleri var. 90 MB yazabilen. Zaten bakıldığı zaman sen 90 MB'lık yazabilen bir SD kart oyun taşıdığın zaman mobil oyunlar için 90 MB saniye zaten müthiş bir süre.
Evet.
O zaten bakıldığı zaman Class 10 tipi ya da Class 10'un altında kalan sıradan, işte bugün bir hani teknoloji mağazasını geçin, markete karpuz almaya girdiğinde kasada karşına çıkabilen bellekler, evet onlar senin deneyimini etkileyebilir ama Note 5 kullanıcısı, Note 5 alacak müşteri mutlu etmeden bir zincir mağazaya girip abi elindeki en hızlı SD kart neyse ondan istiyorum diye onu alacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani tam anlamıyla bu bunun açıklaması değil. Ha, diğer taraftan şunu söyleyebilir. Kasayı incelttik, daha şık yaptık. Malzeme kalitesi, metal çerçeve, o bu derken önümüz kapandı. Bunu koyamadık ama deneyim anlamına bakıldığı zaman belki kutu içerisine kendisi de onu koyabilir. Sonucunda SD kart üreten bir firma,
evet,
Samsung.
Doğru.
3000 liraya satacaksan ne olacak ki? O SD kartın maliyeti Samsung'a hadi taş atlasın 50 lira olsun yani. 16 ya da 32'lik. Bence de önemli bir handikap oluşturacaktır. Yani Note 5, Note ailesinde ilk defa SD kartın artık devre dışı kalacağı bir unsur olacak.
Şimdi Note ailesi dendiğinde pil de önemli konulardan bir tanesi. Çünkü Note ailesindeki kullanıcılar hep söylerler. Biz zaten telefonu 2-3 gün kullanıyoruz. Hani en ağır kullanımda bir günü çok rahat tamamlıyor diye. Note 4 de bu telefonlardan bir tanesi. Yine ağır kullanımda bir günü çok rahat tamamlayabildiğin. Çoğu kişi 2 günden fazla giden bir telefon. Ama Note 5'te bir yine orada enteresanlık var.
Evet, Note 5'te iki enteresanlık var bence. Birincisi önceki Note modellerinden farklı olarak artık pil değiştiremiyoruz. Tamamıyla yekpare bir kasa var.
Doğru, o da var.
Dediğim gibi bu çok önemli olmayabilir. Çünkü neden olmayabilir? Hepimiz değiştirilebilir pil istiyoruz ama kimsenin yanında ya da en azından ben kendi çevremde ikinci pil taşıyan görmedim.
Genelde olmuyor.
Herkesin yanında bir kablo var. Kabloyla şarj etme derdinde. Bu birinci bence önemli handikaptı. İkincisi ise şu. Örneğin Galaxy Note 4'te 3220 mAh'lık bir pilimiz var. Galaxy Note 5'te 3000 mAh bir pili var. Yani %7'lik bir hacim kaybına uğramış durumdayız. Hani Samsung şunu söyleyebilir. Benim ekranım daha verimli, işlemcim daha verimli, depolama birimim daha verimli, RAM daha az güç tüketiyor ama sonuçta %7'lik bir fark var esasında baktığın zaman. Dolayısıyla kullanıcıların ilk etapta yakalama anlamında da bir sıkıntı yaşayacaklardır onlar. Çünkü kullanıcı ne istiyor? Her yeni jenerasyonun üstünde gide gide, koyula koyula ilerlesin ama bunları anlatsan bile kullanıcı diyecek ki Note 4'te daha büyük pili varken Samsung Note 5'te malzemeden çalmış. Hani 3200'den 3000 mAh'a düşmüşler. Bunu anlatması zor olacak. Yine belki bir günden fazla çalışacaktır toplam pil süresi anlamında. Galaxy S6 ve S6'cı biliyoruz. Onun üzerine zaten bunları da koyduğumuz zaman arada yine 400 mAh'lık bir fark var.
Yalnız Erdi, şimdi Galaxy S6, Galaxy S6 Edge'i biliyoruz dediğin anda zaten orada bir günü zor tamamlayan telefonlardan bahsediyoruz.
Bir günü tamamladığını farz edersen hani 400 mAh'lık farkla ekran biraz daha büyük. Hani ekran daha verimli.
Yine bir günü zor tamamlayan bir
telefon. Yine bir gün gidecekler. İki gün gitmeyecektir. Onu evet. Söylemek gerekiyor. Dolayısıyla hani tabii ki yekpare kasa, işte arkaya doğru kasının kavis yapması, metal çerçeve vesaire, belki pili kalınlaştırmak, kasa kalınlaşmasında pili büyütmemiş olabilirler ama o son haftalarda konuştuğumuz 4000 mAh civarında pil olacak beklentisi ve heyecanından sonra 3000 mAh'ı duyduğunda diyorsun ki Note 4'te bile daha büyük pil var. En azından sokaktaki vatandaşın tepkisi bu oluyor. Dolayısıyla bunu anlatmakta zorlanacaklardır. Muhtemelen satış ekiplerine, mağazalara hani bunun bilgileri veriliyordur. Pil sorulduğu zaman pilimiz 3000 mAh ama işlemcimiz en gelişmiş işlemci. Daha az güç tüketen işlemci. Ekranımız daha az güç tüketiyor. DDR4'ü biz zaten üretiyoruz, o daha az tüketiyor ama keşke pil tarafında hani tamam 4000 olmasa bile 3500 olsaydı.
Yok, aynı pil miktarını korusaydım bari.
Evet,
hani hiçbir şey olmasaydı.
Hani, çünkü bakıldığı zaman insanların bugün artık hani telefonda iki büyük beklentisi var. Birincisi kamerası çok iyi çalışsın, ikincisi pili büyük olsun, evet. Ve fazla gitsin gibi. O algıyı yaratabilmek anlamında ya aynı olsaydı dediğin gibi ya da hani 3500'e kadar çıkabilseydi. Sonucunda Samsung pil üreten bir firma olduğu için dikine yapıyor, enine yapıyor. Bir şekilde onu sığdırabiliyor esasında kasanın içerisine ama nedense Note 5'te 3000 mAh'lik bir pil var.
Şimdi pil 3000 mAh, şarj teknolojilerine gelelim. Şarj teknolojilerinde inanılmaz gelişmeler var. Belki de buradaki süreleri ilk defa duyacaksınız. Hani bu dünyada ilk defa bilgiler diyorduk ya. Samsung Galaxy Note 5'te iki tane önemli şarj teknolojisi var. Bir tanesi kablolu hızlı şarj ve ilk defa duyduğumuz kablosuz hızlı şarj. Evet. Yani kablolu hızlı şarj hep duyuyoruz, tamam mı? Kablosuz hızlı şarj ilk defa duyduk.
Evet, kablosuz hızlı şarj olayı önemli. Sonuçta ne yapıyorsun? Telefonu alıp herhangi bir kablo takmadan uyumlu bir aksesuarın üzerine koyuyorsun ve şarj olmaya başlıyor. Şimdi orada benim merak ettiğim konu şu, kablosuz şarj istasyonu kutu içerisine verecek. Muhtemelen vermeyecek. Biz onu yine, almak tabii zorunda kalacağız ama 3000 mAh kapasiteli piliyle Note 5'i kablosuz olarak 120 dakikada şarj edebileceğimizi söylüyor Samsung.
Çok iyi bir süre.
Bu çok iyi bir süre. Kablolu olarak baktığımız zamansa Samsung zaten hızlı şarj özelliğine sahip telefonlara hızlı şarj destekli adaptörleri koyuyor kutu içerisine. Bunu söylüyorum çünkü bazı firmalar o desteğe sahip ama kutu içerisinden çıkıyor adaptörler. Kablolu hızlı şarj yaparsak da 90 dakika. Şimdi 3000 mAh'lik pili 90 dakikada doldurmak gerçekten
avantajlı. Belki de gerçekten bu pil değiştirilemiyor. İşte pili küçük filan muhabbetini orada kapatabilirler. Çünkü çok hızlı şarj olan bir telefondan bahsediyoruz. 90 dakikada şarj edip tüm gün kullanan birçok kişi belki de
zaten
bunu kabul edecek.
Zaten yine bir şey var. Hani 90 dakikada tam şarj yapıyorsun ama aynı zamanda 15-20 dakikada yine %20-25'ini dolduracaksın hızlı şarj kapsamında. Burada tabii ilginç olan bilgi şu. Aynı pili kablo olarak 90 dakikada, kablosuz olarak 120 dakikada şarj ediyoruz. Bu da hani kablo standartının hala verimlilik noktasında belli handikapları varmış gibi.
Bayağı bir gelişim kaydetmişler.
Ciddi gelişim var.
Kablosuz olarak o kadar hızlı bir telefonu şarj etmek. Bugün kablolu hızlı şarj desteğine sahip telefonlar neredeyse o sürelerde şarj oluyorlar. Bu önemli bir gelişmeydi. Gerçekten benim de en çok ilgimi çeken teknolojilerden
bir tanesi. Şeyi söyleyeyim bu arada. Şimdi kablosuz şarj standartlarında dünya çapına yaygın olarak iki önemli büyük standart var. Arada başka unsurlar da var ama iki büyük standart var. Galaxy S6 ve S6 ikisini de destekliyordu. İşte Qi gibi standartları. Muhtemelen Note 5 de ikisini destekleyecektir. Kaldı ki işte Qualcomm'un açıklaması vardı. Artık metal kasalı telefonları bile kablosuz olarak hızlı şarj edebileceğiz gibisinden. Şimdi bakıldığı zaman bunun metal çerçeve var. Qualcomm yeni standartını destekliyor mu bilmiyorum ama metal çerçeveli bir telefonun yine bakıldığı zaman 90 dakikada kablolu, 120 dakikada kablosuz olarak telefonu tam anlamıyla sıfırdan yüze doldurabilmesi
çok çok muazzam bir süre. Şimdi çerçeveye geleceğim, tasarıma geleceğim ama tasarımdan önce ben ekrana doğru bir gelelim diyorum. 5.7 inçlik bir ekrana sahibiz. QHD beklendiği gibi. Burada hani 4K falan ekran olabilir mi falan söylentileri de vardı ama değil. Evet, 2K bir ekrandan bahsediyoruz. Zaten S6 ve S6H'deki işlemci düşündüğümüzde kaldıramayacağı bariz ortada 4K bir ekranı.
GPU özellikle.
Evet, ama burada ekranın çerçeve kalınlıkları önemli. Çerçeve kalınlıkları daha önce söylenmemişti. Biz burada söyleyebiliyoruz şu anda.
Evet, şimdi bence hani Note 5'in tasarımında en önemli unsurlardan bir tanesi çerçevelerin tıraşlanmış olması. Çünkü Note 4 ile kıyasladığın zaman ekranın sağdan ve soldan çerçevede neredeyse yok gibi bir hissiyat yaratacak. Zaten o arkaya doğru hafifte bir kavis var. Telefonun yandan baktığın zaman sanki çerçevesiz ekran bitiyormuş gibi bir hissiyat yaratacaktır. Benim elime geçen dokümanlardaki bilgiye göre Note 5'in toplam çerçeve kalınlığı sağ ve sol bir yere getirdiğinizden 2.4 mm ki gerçekten. Yani bunu 1.2-1.2 olarak düşünürsen muazzam bir değer. Bu S6 Edge Plus'a belki daha da ince olabilir. 2 mm civarına da gelebilir. Çünkü o ekran da zaten kavisli olduğu için arkaya doğru bir esneme payı bırakıyor ama hani 2.4 mm gerçekten de bir Samsung hiçbir zaman çerçeve kalınlığı gibi unsurlarda iddialı olmadı. Her zaman örneğin LG'nin gerisine gelen bir firmaydı ama şimdi Note 5'e bakıyorsun. 5.7 inç ekran, kenarlar neredeyse çerçevesiz. Gerçekten önden bakıldığında
muazzam
çok daha
görünecek,
hoş görünecektir özellikle Note 4'le kıyasladığımız
evet
zaman.
Ve şimdi metal çerçeveye gelmek lazım. Samsung burada dayanıklılık üstüne vurgu yapıyor. Ha, Note 4'te de aslında biz çerçeve konusunda geliştirme gördük. Şimdi Note 5'e özgü bir şey değil
zaten,
bu ama.
Evet, yani Note 4'te de gördük ama tam anlamıyla kullanıcıların istediği Samsung'un hani metali keşfetsin de metal olsun gibi bir istiyat değil. Galaxy Alpha ile başlayan ve Note 4 ile devam eden bir ara revizyon gibi tasarım unsuruydu. Şimdi Note 5'e baktığımız zaman hem Galaxy S6 hem de Galaxy S6 Edge'in izler taşıyor. S6 Edge'deki esprini Note 5'in arkaya doğru bir kavisi söz konusu avuçun içerisine daha iyi otursun diye. S6 tarafından gelen izlerse şu, birincisi metal çerçeve var. A7000 klasmanında yer alan metalin kullanıldığı bir metal çerçevesi var. Yine arka tarafta cam var. Aynı zamanda Gorilla Glass 4 ile desteklenmiş durumda. Yani malzeme kalitesi olarak tek başına ele aldığında Note 4 ile kıyasladığımızda Note 4 2 jenerasyon geride kalır Note 5'e kıyasla.
Şimdi Note ailesi dendiğinde benim aklıma gelen konulardan bir tanesi her zaman kamera olmuştur. Diyeceksiniz ki ya kalemden önce nasıl kamerayı düşünürsün ama Samsung genelde en iyi kamerasını hep Note ailesine koydu. Hı hı. Şimdi Galaxy S6 ve Galaxy S6 işte o kadar iyi bir kamera var ki evet, bunu daha öteye taşıyabilir mi diye merak ediyorduk. Elimizdeki dokümana baktığımızda taşıyamamış gibi görünüyor.
Evet, çözünürlük konusunda çok fazla vurgu yapılmış dokümanda ama özellikle f1.9 diyafram değerine ciddi ciddi göndermeler var. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle Galaxy S6 ve S6 Edge'deki sensörün aynısını kullanabilir.
Zaten çok yeterli.
Çok yeterli. Yani daha iyisini kullanırsa daha da güzel olur, sürpriz olur ama en kötü ihtimalle biz S6 ve S6 Edge'deki kamera sensörünü göreceğiz. F1.9 diyafram önemli burada. Optik görüntü sabitlemeye sahip olması önemli. Yine 4K tarafında da çekim yapılabiliyor. Muhtemelen mevcut altyapıyla bile en iyi fabrik olacaktı kamera performansı açısından. Aynı zamanda tabii burada şunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi Exynos 7420 çok hızlı bir işlemci. Kullanılan depolama ürünü çok hızlı. RAM çok hızlı. Dolayısıyla Samsung'un yine bizdeki dokümana göre Samsung şunu söylüyor. Diyor ki kamerayı uyandırmak, yani kamerayı çalıştırmak, sıfırdan kamerayı başlatmak sadece 0.6 saniye sürüyor. Yani sen örneğin home butonu iki kere basarak 0.6 saniye kamerayı uyandırabiliyorsun ki
evet,
bu...
Evet, Galaxy S6 işte çok hızlı açılıyordu biliyorsun. Yani resmen arka planda kamera sanki hep açık bekliyormuş gibi duruyordu. Yani
çünkü
önemli
hani
bir gelişme.
İnsanlar şeyin yanılgısına düşebiliyorlar bazen. Kameranın netleme performansı da buna dahil edebiliriz. Tek başına kameranın sensörü, kamerayla ilgili tüm görevleri üstlenecek diye bir şey yok. Burada işte kameranın hızlı başlaması için işlemci büyük önem taşıyor, RAM büyük önem taşıyor, depolama birimi büyük önem taşıyor.
Çekilen görüntünün işlenmesinde hem yazılım hem donanım birlikte
şimdi
çalışıyor.
4K diyorsun. Yani hani çok afaki konuşuyorum ama 15-20 megabitle 4K videoyu çektiğini farz et. Yani sonucunda bunlar çok ciddi veri yoğunlukları oluyor. Dolayısıyla bunların çok hızlı bir şekilde galeride görünür hale gelmesi için depolama biriminin de hızlı olması gerekiyor ki şu an zaten RAM hızı, depolama hızı ve işlemci hızı olarak bu Bermuda Şeytan Üçgeni'ni kurduğunda Samsung'un yanına yaklaşabilen bir Android cihaz, en azından duyurulan bir cihaz yok.
Evet, şu an için yok. Ön kameraya geldiğimizde Samsung'un burada çok enteresan bir vurgusu var. Diyor ki canlı yayınlar için olabildiğince net gelişmiş ön kamera.
Evet, canlı yayında da vurgu periskop. Şimdi şöyle bir durum var. Yani her elimize gelen telefonda periskop denediğimiz zaman hepsinde farklı bir deneyim var. Sonucunda karşıya giden görüntü senin internet bank genişliğin kadar kameranın nasıl görüntü sunumuna da bağlı olarak değişiyor. Bazı cihazlar var mesela 4. 5. dakikada periskop kendini kapatabiliyor. Çünkü kamera sensörünün ısınmasına bağlı olarak belki de belki başka unsurlardan dolayı. Şey, ön kamera olarak da yine biz S6 ve S6S2 kamerayı göreceğiz muhtemelen ki o da çok başarılı bir kamera zaten.
Güzel kameraydı.
Geniş açılı bir kamera zaten.
Lens zaten orada çok önem taşıyor.
Selfie tarafında da yine muhtemelen yine bir takım gesture tarzı hareketlerde yine selfie kontrol olabilir. Dolayısıyla hem arkamda kamera paketi olarak baktığımız zaman Note 5 zaten Fabet dünyasının en iyisi olur diye düşünüyorum.
Şimdi burada parmak izi okuyucu artık konuşmaya gerek yok. Parmak izi okuyucu standart haline
home
geldi.
Home butonu entegre.
Evet, home butonu entegre olarak neredeyse artık Samsung dışındaki tüm üreticilerde de bir standart haline almaya başladı. Android M ile beraber belki de Android telefonların bir parçası olacak. Aynı iOS cihazlarda
ödemeler
olduğu gibi şu anda.
Güvenlik unsuru olarak kullanacağız belki de.
Burada önemli nokta kalem. Kalemde ne gibi geliştirmeler olabilir diye düşünmüyorum.
Valla bendeki de benim elime geçen bilgiler ki hani yurt dışından sağlam kaynaklardan elde ettiğimiz dokümanlar var. Sağdan soldan duyumlarımız da var keza. Şimdi Note 4'te mesela 2048 basınç hassasiyetine sahip olan kalem kullanılıyordu. Note 5'te de yine hassasiyet anlamında herhangi bir değişiklik yok. 2048'de Samsung devam etmiş. Kaldı ki onların argümanına göre zaten gerçek bir kalemin oluşturabildiği o basınç hassasiyeti 2000 seviyesinde. Dolayısıyla 2048'de biz zaten daha fazlasını veriyoruz. En azından yazarken geri bildirim anlamında. Kalemin kozmetik tarafta güncellemeleri var. Daha gerçekçi bir kalem yapmışlar. Örneğin kalemin rengi tercih edeceğin kasa rengiyle orantılı olarak yine özelleştirilmiş durumda. Kullanım kolaylığı sağlanmış ve kalemin yazılımsal menüsüne bazı yeni fonksiyonlar eklenmiş. Örneğin ortaya çıkan görüntülere bakacak olursak ya Instagram entegrasyonu olabilir. Yani Instagram'a attığın fotoğrafa da kalemle belki bazı yazılar ekliyor olabilirsin.
Evet.
O tarafta kalemin temel fonksiyonlarını donanım olarak çok önemli bir revizyon yok ama hem tasarım hem de yazılım seviyesinde önemli özelleştirmeleri göreceğiz gibi.
Kalem böyleydi ve tabii ki Note ailesinden bahsediyoruz. Yavaş yavaş aslında bu tarafta acaba seste de bir yenilik olabilir mi? Samsung tarafında çünkü ses çok ön planda değildir ama artık Note 5 her şey tamam, kamera tamam, hız tamam, ekran tamam. Ses kaldı bir eksik.
Hatırlıyor musun? Biz burada tüm cihazları hoparlör testine tabi tutmuştuk hani ses dosyalarıyla beraber. Hani çift hoparlör, star hoparlöre sahip işte HC1, M9'lar, M8'ler, XBR, Z2, Z3'ler varken en yüksek desibel seviyesine ulaşan Note 4 olmuş
evet.
Yani yaptığımız testlerdi. Kaldı ki bugün stereo hoparlör olmayabilir ama tek hoparlörle 95-100 desibel seviyesine çıkabilenler var. Örneğin hani Sony diyor ki XBR C5 üzerine hoparlörle 95 desibele çıkabiliyor. Tabii desibel dediğim sesin gürültü seviyesi. Bunun dışında sesin temizliği ve berraklığı da önemli. Note 5 için Samsung'un dediği şey şu, 96 kHz 24 kilobitlik stüdyo kalitesine ses vereceğiz diyorlar.
Bu stereo kulaklık çıkışından yalnız hani hoparlör
evet,
bir yana.
Kulaklık çıkışından ele geçeceğimiz evet. Ses. Zaten çok uzun süredir, yıllardır Wolfson firmasıyla yakın çalışıyorlar. Onun özel ses koleklerini kullanıyorlar ki Wolfson'da 1,5-2 sene önce Cirrus Logic firması satın almıştı. Yine ses çipi tarafında S6 ve S6'ya çek ses yongasını görürüz ama Note ailesi için ilk defa ben Samsung'un ses kalitesine bu kadar vurgu yaptığını gördüm. Kaldı ki bu hani Note 5'in rakiplerini ayırmaz. Çünkü bazı Çinli firmalarda dahil olmak üzere zaten yıllardır süregelen bir ses yatırımı var firmalarda.
Var. Mesela biz MX4 Pro'yu test ederken en çok ilgimizi ne çekmişti? O ses berraklığı değil
ses
mi?
Ses berraklığı. Örneğin işte vakti zamanında bir CES'te Vivo'yu gördüğümüz zaman özel işte Texas Instruments amplifikatör kullandım. Şöyle evet. Böyle yaptım diyordu. Ama hani Note 5 özelinde de sesi ön plana çıkartılması bence önemli bir gelişme.
Gerçekten önemli bir gelişme olmuş. Tamam, Samsung'da zaten ses kötü değildi. Hani Galaxy S3'ten bu yana gelen kullanıcılara bak, hepsi ses konusunda Samsung cihazları severler. Ama şimdi Note 5 ile beraber Samsung çıtayı biraz daha yükseltiyor. Bundan sonraki en azından Samsung tepe modellerde böyle devam edeceklerini söyleyebiliriz.
Yani yarın öbür gün bir mağazaya girdiğimizden yanında high quality, ultra high quality, UHQ bu tarz terimleri de görürsek şaşırmayalım. Note 5'in eğlence tarafındaki ses yatırımına vurgu yapar.
Evet, şimdi genel olarak cihazı bir araya getirdik Ert. Ne yaptık? İşte dedik ki SD kartı alamıyorsun ama hızlı depolama birim var. 3000 mAh batarya var, değiştiremiyorsun. Kasası biraz daha işte göze hoş gelecek şekilde tasarlanmış. Hızlı şarj özellikleri var. Kamerası şöyle böyle dedik. Bir tarafta Note 4'ü koy. Bir tarafa da Note 5'i koy. Şimdi sen Note 4 kullanıcısısın. Hı-hı. Bu kadar özelliğe rağmen sence Note 5 olmuş mu?
Şimdi Note 4 ile kıyaslarsak eğer hani Note 5 telefon olarak baktığımız zaman bazı eksiklerine rağmen güzel bir telefon.
Evet,
onu söyleyeyim.
Kötü değil, güzel telefon. Yani
3000 mAh yerine 3500 mAh pil olabilirdi gibi geliyor ve pil biraz daha büyük olup SD kart olsaydı hani yılın flash telefonu gibi de
evet, hiç konuşulacak bir şey kalmazdı.
Bir şey kalmaz. Hani telefonla ilgili görüşlerimiz bu. Note 4 ile kıyasladığımız zamansa ben Note 4 kullanıcısının Note 5'e geçmesini uygun görmüyorum. Yani ya da gerek görmüyorum. Çünkü bakıldığı
zaten
zaman...
Zaten hızlı bir telefon. Pili uzun
yani
gidiyor.
Yani Exynos 5433'ler zaten hallice hızlı platformlar. Yani hani bugün evet Antutu'da skor yarışına girdiğimiz zaman Exynos 7400'in farkı yaratacaktır belki ama Note 4 alıp da vay efendim S6'dan daha yavaşmış hissiyatına kapılmazsın genel kullanım deneyim evet. Anlamında. SD kart takılıyorsun. Pili daha büyük. Tamam. Note 5'in donanımları daha verimli çalışıyor. Belki pile daha az yükleniyorlar ama Note 4'ün de pili büyük arkadaş. Kimse bunu yadsıyamaz yani bakıldığı zaman. Hızlı şarj özelliği keza onda da var. Dolayısıyla Note 4 kullanıcısının Note 5'e geçmesi için bir gerek görmüyorum. Yani Note 4, Note 3 kullanıcısı geçebilir belki. Çünkü ondan buna geçişte ciddi bir performans farkı olabilir. Genel akıllı telefon dünyası için değerlendirecek olursak eğer fiyat çok önemli. Benim duyumlarıma göre bu 13 Ağustos'ta yapılacak lansmanına takiben çok hızlı bir şekilde Note 5 ülkemize dahil olmak üzere pek çok yerde piyasaya çıkacak. Fiyatını çok gizli tutuyorlar. Ama fiyat S6 ve S6 Edge'e yakın olsak S6 Edge'e zaten yakın olamaz diye düşünüyorum. S6 Edge dediğin an 3 milyonları görürsün. İkisinin arasına girerse ikisini de baltalar bence.
İkisini de baltalar ve aslında baktığın zaman da büyük ekran telefon satışlarında yavaş yavaş Samsung'a tekrar kaymasını sağlayabilir. Şu anda çünkü büyük ekran telefon dendiğinde insanlar hemen ilk akla iPhone 6 Plus'a da gitmiyor değil. Hı hı. Çünkü iPhone tarafında en büyük eksiklik büyük ekranlı bir telefondu. Şimdi iPhone tarafında büyük ekranlı bir telefon ortaya çıktıktan sonra da diğer büyük ekranlı telefonlarda tasarım ve incelik yarışı bu sefer kendini göstermeye başladı. Note 5 bu taraflarda elinden geleni yapmış bir telefon.
Evet, kesinlikle yani Note 5'ten beklentilerimiz dışında önümüze gelecek telefon olarak baktığımız zaman muhtemelen çıktığından itibariyle en iyi Android telefon olacak gibi görünüyor. Çünkü evet pil biraz küçük olabilir belki ama arka tarafta yazılımsal optimizasyonları da bilmiyoruz. Olur da hani Samsung 1,5 günü götürmeyi başarırsa bu telefonla birlikte zaten hani çok büyük bir anlamda kullanıcıların beklentileri de karşılanmış olur.
Bir de 5.7 inç ince çerçeveli kasayı da düşündüğün zaman ekranla beraber elde de yine tutması zor olmayan o diğer Huawei 6 inç veya onun üstündeki telefonlarla karşılaştırdığında cebe falan daha rahat giren büyük ekranlı bir telefondan bahsediyor olacağız.
Tabii yani en nihayetinde şunu unutmamak gerekiyor. Note 4'ün en zayıf unsuru, en zayıf halkası nedir diye sorsan malzeme kalitesi dersen rekabetçi olmuyor. Al işte yani Gorilla Glass 4 cam arka taraf, metal çerçeve, ön tarafta keza Gorilla Glass 4 zaten en büyük hatasını, en büyük eksini gidermiş oluyor. Yani en büyük avantajlarını da yok etmiş oluyor. SD kartın çıkartılamaması, pilin değiştirilememesi bazı eksikleri getirebilir ama gerçekçi olmak lazım. Pili zaten kimse değiştirmiyor ya da çok bir kısım değiştirmiyor. SD kart tarafındaysa olması gerekirdi diye düşünüyorum ama işte 5.7 inç örneğin söylemedik. 600 kandila parlaklığı var. Yani bugün Galaxy S6 ailesine baktığınız zaman güneş altında otomatik parlaklığı açtığınız zaman daha parlak görünen başka bir akıllı telefon yok. Ekran tarafını çok
ekranları iyi. Zaten çok çok iyiydi. Ve burada kullanıcıya da şunu sormak lazım mı acaba? Ben merak ediyorum. Seçeneğiniz olsaydı, size iki tane seçenek sunulsaydı. Pili mi değiştirmek istiyorsun, SD kart takmak istiyorsun diye. Hangisini seçerdiniz? Burada sadece iki seçeneğiniz var.
Bence SD kart isterler. Bilmiyorum sence.
Ben de SD kart isterim. Açıkçası pil değiştirilemiyor dendiği zaman bende hiçbir zaman şey oluşmuyor. Ya pili değiştirilemiyor falan demiyorum. Çünkü çok uzun zamandır pili değiştirilemeyen telefonlar kullanıyoruz.
Yani hem onu kullanıyoruz hem piller kısmen artık bir günün ötesine gidebiliyorlar. Öyle bir durum var. Hiç yol bulamıyorsan powerbank takabiliyorsun. İhtiyacın evet. Öyle gidirebiliyorsun ama SD karta sıkıştığın anda...
Orada evet yapabileceğiniz orada... hiçbir şey yok. Aynen. Uygulama sileceksiniz, resimleri boşaltacaksınız, bir yere depolayacaksınız. Bunlar hep sıkıntılı süreçler.
Bu arada son olarak şunu da söyleyelim. Android 5.1 ile gelecek telefon. Yine TouchWiz arayüzünü görürüz. TouchWiz hala olması gereken düzeyde değil. Hala bir HTC'nin arayüzü gibi, Sony'nin arayüzü gibi çalışmıyor. Ama şimdi 4 GB RAM ile beraber RAM kullanımını iyi yaparsa sonucunda hani Galaxy S6 ailesiyle beraber 64 bit mimariden faydalanabilecek şekilde optimize edilmiş TouchWiz. Şimdi Note 5'te biraz daha RAM verimliliği arttırılabilirse yazılımın kullanımı noktasında belki şu ana kadar gördüğümüz en rahat çalışan TouchWiz'i de tecrübe etmiş olacağız Note 5 ile birlikte.
Askalı telefonun gelişine merakla bekliyoruz. Umarız kısa sürede test örneklerine ulaşırız da sizlerle beraber incelemesini burada paylaşıyor oluruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.